Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 Haban 1401 Hicri Kameri, 10 Rebiyusani 1444 ve miladi 5 Kasım 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avukat Sayın Sıtkı Zilan ile Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinden yapı röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve İran Masalları ve Efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. KM-100 uydusu başarıyla fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın güçlenme iradesinin düşmanların fitne sebebi olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı, Rusya'ya İHA teslimatına ilişkin açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı savunan dostluk grubu ilk uluslararası toplantısı Tahran'da düzenlendi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Etiyopyalı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü. Ve Batı Şeria'da Siyonist ordu garnizonuna ateş açıldı. Şimdi haberler.
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hava Uzay Kuvvetleri'nin geliştirdiği Yörünge 6 KM-100 adlı uydu taşıyıcı uzaya başarıyla fırlatıldı. Devrim Muhafızları Ordusu, Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade KM-100 adlı uydu taşıyıcının başarıyla test edildiğini açıkladı. KM-100 İranlı uzmanlar tarafından geliştirilen ilk 3 aşamalı uydu taşıyıcı rokettir. Daha önce Tuğgeneral Hacizade bu yıl içinde KM adlı yeni uydu taşıyıcımızı uzaya fırlatacağız demişti. Geçtiğimiz Haziran'da İran Savunma Bakanlığı Zülcena adlı uydu taşıyıcı roketin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu ise geçen sene Nur 2 adlı askeri uydunun yer küreden 500 kilometre mesafedeki yörünge yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığını bildirmişti.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İran'ın güçlenme iradesinin düşmanlara fitne çıkarma sebebi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün ilerleme yolcuları kampına katılan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada İranlı öğrencilerin elde edilen ilerlemeleri gördükten sonra kısıtlama ve yaptırımların olduğu alanlarda araştırmacıların irade ve kararlılığıyla daha fazla ilerleme kat ettiklerini göreceklerini söyledi. Reisi İran İslam Cumhuriyeti'nin birçok ilerlemeye imza attığını işaretle kamuoyu ve hatta çok sayıda seçkin vatandaşın bile bu ilerlemeler hakkında doğru bilgilere sahip olmadığını ifade etti. Reisi ülkede son sıralarda yaşanan olaylara işaretle kargaşa ve ülkeyi kışkırtmanın, affedersiniz ülkeyi karıştırmanın protestodan farklı olduğunu, kargaşa çıkaranlara karşı konulması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Amerikalılar ve İran düşmanlarının Libya ve Suriye örneklerini İran'da hayata geçirmeye ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını ancak başarısız kaldıklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Rusya'ya İHA teslimatına ilişkin açıklamada bulunduğu ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, İran İslam Cumhuriyeti için Rusya'nın İran yapımı insansız hava araçlarını Ukrayna'ya karşı savaşta kullandığının kanıtlanması halinde Tahran'ın buna kayıtsız kalmayacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran ve Rusya işbirliklerine değinerek Rusya ile ilişkilerimiz karşılıklı çıkarlar ve komşuluk üzerine kuruludur. Burada bazı Batı ülkelerin İran'ın Ukrayna'daki savaşa yardımcı olması için Rusya'ya füze ve insansız hava araçları sağladığı yaygarasının füze kısmının tamamen yanlış olduğunu ve İHA kısmının doğru olduğunu vurguluyorum. Ukrayna savaşından aylar önce Rusya'ya az sayıda insansız hava aracı sağladık ifadelerinde bulundu. Emir Abdullayan, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile ellerinde Rusya'nın İran İHA'larını Ukrayna'da kullandığını gösteren herhangi bir belge varsa bize verme sunmaları konusunda anlaştık ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında bu anlaşma üzerine İran'dan siyasi ve savunma heyetinin bir Avrupalı ülkeye gittiğini ancak Ukrayna tarafının gelmediğini temasla Amerika ve Almanya başta olmak üzere bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna'dan bu oturuma katılmamasını istediklerini belirtti. Emir Abdullayan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran İHA'larına kullandığı bize ispatlanırsa bu konuya kayıtsız kalmayacağız dedi. Ülkede yaşanan son olayları Amerika yönetiminin B planı olarak nitelendiren Emir Abdullayan, İran halkının Amerika'nın planını hezimete uğrattığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın son 43 yılda İran İslam Cumhuriyeti sistemini değiştirmeye çalıştığı bizim için açıktır. Nükleer müzakerelerde de Amerikalı tarafa davranışlarının dürüst olmadığı ve sorunu çözmeye dayalı olmadığı ve bölgedeki çıkarlarını sürdürmek için her zaman gizli hedefler peşinde koştukları açıkça ilan edilmiştir dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Sözcüsü General Abulfaz Şikarçi, Amerika ve Ukrayna'nın İran'ı Moskova ve Kiev arasındaki savaşa karışına dair suçlamalarının yalan ve şakaya benzer bir durum olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın İran'ın iş işlerine karışmasına tepki gösteren General Şikarçi, Biden'ın Alzheimer olduğunu, bu tehditlerin şakaya benzediğini ve İran'ın ise bunları ciddiye almadığını belirtti. Ukrayna'nın İran'a yönelik tehditlerine de tepki gösteren Genelkurmay Sözcüsü, onların İslam Cumhuriyeti nizamı ve İran'ı test ettiklerini, Amerika ve Ukrayna'nın İran'a yönelik suçlamalarının yalandan ibaret olduğunu vurguladı. General Şikarçı, İran'ın Rusya ile alışverişinin Ukrayna-Rusya savaşından yıllarca öncesine dayandığını, İran'ın Ukrayna-Rusya savaşına karışmadığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni savunan dostluk grubunun ilk uluslararası toplantısı bugün başkent Tahran'da düzenlendi. Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirisinde bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni araç olarak kullanmasının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı olduğu ifade edildi. Üye ülkelerin bakan yardımcıları, temsilcileri ve özel elçilerin katılımıyla bugün Tahran'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni savunan dostluk grubunun 19 üyesi, toplantıda kendi görüşlerini dile getirip müzakerelerde bulunduktan sonra sonuç bildirisini yayınladılar. Sonuç bildirisinde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin çelişkili standartlar, seçmeli yaklaşım ve keyfi yorumlarla bazı ülkeler tarafından siyasi amaçlar için şüpheli şekilde kullanılmasının uluslararası kuralcılığa açık ihanet ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin insanların toplu menfaatlerinin göz ardı edilmesi anlamına geldiği ve bu küresel belgenin itibarı için esas tehditlerden biri olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca adil, kapsayıcı, eşit ve bölünmez küresel güvenlik yapısının tesisi için tüm ülkelerin meşru güvenlik endişeleri dikkate alınarak diplomatik çabaların arttırılması için girişimlerde bulunulmasının altı çizildi. Sonuç bildirisinde ayrıca üye ülkeler Filistin'in meşru ülküsüne, kararlı bağlılıklarına ve kahraman Filistinlilerle dayanışmaya vurgu yaptılar.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Savunma Dostluk Grubu Uluslararası Toplantısı sırasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan bu görüşmede Amerika liderliğini ki batılı ülkeler dünyaya hakim olmaya çalışıyor ve bağımsız ülkelere karşıdır. Tahran toplantısının tek taraflılığa ve acımasız yaptırımlara muhalefet alanındaki mesajı bu toplantıya katılan ülkelerden önemli bir mesajdır dedi. İran ve Rusya arasındaki ilişki düzeyini ve iki ülke arasındaki işbirliği ortak komisyonunun son toplantısının başarılı şekilde düzenlendiğine memnuniyetle karşılayan Emir Abdullahyan, meselenin barışı yollarla çözülmesi için çok taraflı platformlarda işbirliğine vurgu yaptı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin de bu görüşmede İran ve Rusya'nın bazı bölgesel ve uluslararası konularda hemfikir olduğunu belirterek Batı'nın yaptırımları dünyaya hakim olmak için ve NATO ile Amerika arasındaki medya savaşı gençleri etkilemek için yapılıyor dedi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni savunan dostluk grubu üyelerinin temsilcileri ve yetkilileriyle bugün Tahran'da bir araya geldi. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ömer Avazullah ile yaptığı görüşmede, Siyonist rejimin çok katmanlı ekonomik ve siyasi sorunlarla karşı karşıya kaldığını işaret etti. Bakan Emir Abdullahyan, Nikaragua Cumhurbaşkanlığı, Batı Asya, Afrika ve Arap ülkeleri işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Leşler ile yaptığı görüşmede iki ülkenin ekonomik münasebetlerinin geliştirilmesinin altını çizdi. Emir Abdullahyan ayrıca Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Alio Rodriguez ile gerçekleştirdiği görüşmede Birleşmiş Milletler Sözleşmesi toplantısının mesajının bağımsız ülkelere yönelik yaptırımların kınanması doğrultusunda olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın başka bir görüşmesinde Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Julio Roven Martinez ile oldu. Görüşmede Emir Abdullahyan, İran-Venezuela uzun süreli işbirliği yol haritası maddelerinin uygulanmakta olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Tahran ile Cezayir münasebetlerinin geliştirmesine vurgu yaptı. Cezayir Uluslararası Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Ahmet Bin Yemin'i bugün Tahran'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Savunma Dostluk Grubu Uluslararası Toplantısının aralarında İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Abdullahyan, İran ile Cezayir'in çeşitli alanlardaki bol imkan ve potansiyellerine işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Cezayir ile ikili işbirliğini her alanda geliştirmek istediğini vurguladı. Cezayirli yetkili, İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ederek iki ülkenin Filistin dahil çeşitli konularda ortak görüşlere sahip olduğunu ifade etti.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 16.26'da merkez üssü İzmir, Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 16.26'daki depremin büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi. Deprem yerin 9.7 kilometre altında meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre hasar ya da yaralanma yok. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, itfaiye, zabıta ve teknik ekiplerimizin yaptığı ilk incelemeler sonucu olumsuz bir durum tespit edilmedi dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemi değerlendirdi. Ayrıntılı haberi muhabirimiz Kasım Arcan'dan dinleyelim.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, Yunanistan'da yaşanan gerilim ve bölgeye dair önemli açıklamalarda bulundu.
FETÖ konusunda şu ana kadar hiçbir adım atmış olmamaları, PYD'ye hala destek vermeye devam ediyor olmaları, zaman zaman işte Yunan lobisinin mesela Amerika'daki etkisi neticesinde şu anda Yunanistan'daki üslerin arttırılması gibi durumlarda gördüğümüz politikalara yöneliyorlar. Biz buralarda bunları açıkça kendilerine de ifade ediyoruz. Yanlış yaptıklarını, yanlış stratejik öngörülerle hareket ettiklerini, Türkiye'yi doğru konumlandıramadıklarını, bunun hem ikili ilişkilere hem de bölge barışına katkı sunmadığını ifade ediyoruz. Ha, kendileri de bunu görmüyorlar mı? Bir noktadan sonra görüyorlar aslında. Ama yani şimdi biz onları ölçü alarak kendi politikamızı belirlemiyoruz. Biz kendimizi ölçü olarak, kendi ulusal çıkarlarımızı esas alarak belirliyoruz. Söylemimizi, eylemimizi buna göre geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız meclis açılış konuşmasında bu eksen tartışmalarıyla ilgili bir şey söyledi biliyorsunuz. Zaman zaman Türkiye'nin işte eksen kayması yaşadığı, batı ekseninden uzaklaştığına dair bir takım iddialar, ithamlar, söylemler ortaya atılıyor. Cumhurbaşkanımız dedi ki Türkiye kendi eksenini inşa ediyor. Şimdi bu çok iddialı gibi gelebilir ama normalde kendi milli çıkarlarını esas alan her ülke kendi eksenini inşa etmek için uğraşır. Önemli olan burada bunu diğer paydaş ülkelerle onların da sahiplenebileceği fikirler, stratejiler, politikalar haline getirdiğiniz oranda sizin ekseniniz güç kazanır. Şimdi biz burada dönem dönem bunun statik değil dinamik bir süreç olduğunu da hatırlatıyoruz. Şimdi mesela Yunanistan son dönemde özellikle Miçotakis hükümeti Türkiye aleyhine oluşan havayı arkasına alarak o dalga üzerinden bir Türkiye karşıtlığı, Türkiye'yi köşeye sıkıştırma politikası izlemeye çalışıyor. Fakat hatırlayın geçen sene bunu zirveye taşımaya çalışıyorlardı. Bizim Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Mısır'la, İsrail'le ilişkilerimizin henüz böyle normalleşmeye başlamadığı o dönemde İstmet diye bir proje ortaya attılar. Bütün Doğu Akdeniz enerji hatlarını Türkiye'yi paranteze alarak yahut ıskalayarak yeni bir harita çizelim. İşte Türkiye bunun dışında olsun vesaire dendi. Biz bu oyunu gördük ve açıkçası biz bu oyunu doğrudan Yunanistan'a cevap vererek değil, o üzerinde yükselmeye çalıştığı dalgayı ortadan kaldırarak bozduk.
İbrahim Kalın açıklamasında Türkiye kendi ulusal çıkarları doğrultusunda kendi eksenini oluşturmaya çalıştığını söyledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Esafaydi, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile bir araya geldi. TRT Haber'e göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbani-Yas Forumu'na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Etiyopyalı mevkitaşı Mekonnen ile görüştüğünü belirterek, Etiyopya'daki çatışmaları sonlandıran ateşkes anlaşmasından duyduğumuz memnuniyet vurguladık ifadesini kullandı. Borrell ile de bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna ve Doğu Akdeniz dahil bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, Sirbani-Yas Forumunda Ürdünlü mevkidaşı Esafedi görüştüğünü belirterek, ikili ilişkilerimizi ve Filistinli kardeşlerimizin durumunu ele aldık paylaşımında bulundu.
Türkiye Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Mardin'de yaptığı konuşmada, Kandil'e seslenerek elinizdeki Amerika'nın verdiği silahları bırakın, kucaklaşarım dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Partisi'nin Malatya ilinin 1. Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. Vatan Partisi tövbe partisidir diyen Perinçek, partisinin herkese kucak açtığını söyledi ve nasıl dinimizde tövbe var, Vatan Partisi'nde de tövbe var, yanlış yapanlara da partimize çağırıyoruz. Buradan Kandil'e sesleniyoruz. Kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki Amerika'dan, İsrail'den aldığınız silahları kardeşlerim bırakın yere atın. Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silah ile birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım ifadelerine kullandı.
Yalova'da IŞİD'in üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu belirtilen 4 kişi hücre evlerini düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda bomba düzenekleri ele geçirildi. Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Çınarcık ilçesinde 31 Ekim'de yapılan operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Daire Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Irak uyruklu şüphelilerin yaşadığı eve yapılan aramada el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile hazırlanmış düzenekler ele geçirildiği belirtildi.
İbrani kaynaklar El Halil'de Siyonist rejim ordusuna ait bir garnizona ateş açıldığını duyurdu. Son sıralarda Batı Şeria'da Filistinlilerin Siyonistlere yönelik direniş operasyonları kayda değer şekilde artmıştır. Siyonist kaynaklar İsrail ordusunun El Halil'deki garnizonunda yönelik ateş edildiğini aktardı. Olayın ardından Siyonist askerlerin teyakkuzda olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz hafta El Halil'de düzenlenen operasyonda bir Siyonist yetkisiz hale getirilirken 5 Siyonist de yaralandı.
İsrail işgal rejimine ait firmalarında katılması sebebiyle işgal rejimiyle normalleşmeyi protesto amacıyla Umman merkezli Selam Havayolu şirketi Bahreyn Uluslararası Havacılık Fuarı'ndan çekilirken Kuveyt Finans Kurumu da fuarın sponsorları listesinden kendi logosunun çıkarmasını istedi. Bahreyn'de her iki yılda bir düzenlenen fuara bu yıl ilk kez Siyonist İsrail rejimine ait firmalarda katılıyor. Oman Dışişleri Bakanı Bedr El Busaidi geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamada Filistin davası için adil bir çözüm bulunmadığı sürece işgal rejimiyle ilişkileri başlatmayacağını ve İsrail ile normalleşme anlamına gelecek herhangi bir anlaşma imzalamayacağını duyurmuştu. Normalleşmeye karşı Umanlılar grubu Salam Air firmasının çekilmesinden sonra Umman'ın adının Bahreyn Uluslararası Havacılık Fuarı'nın web sitesindeki listeden çıkarılacağı dikkat çekti.
Irak Haşi Şabi güçleri terör örgütü IŞİD'e karşı operasyonlarının devamında bugün Diyale vilayetine yeni operasyon daha düzenledi. Irak kaynaklarına göre Haşi Şabi güçlerinden Irak'ın farklı bölgelerinde terör örgütü IŞİD karıntılarına karşı operasyonları sürüyor. Diyala'daki Haşi Şabi operasyonlarının komutanı Talib el-Musevi bu operasyonun doğru istihbarat verilerine dayanılarak ve IŞİD unsurlarının güvenlik kameraları aracılığı ile gözetlenmesiyle gerçekleştirildiğini duyurdu. El-Musevi operasyonun IŞİD unsurlarının güvenlik açığını kötüye kullanma fırsatını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığını söyledi.
Kuzey Kore'nin Amerika ve Güney Kore'nin devam eden ortak askeri tatbikatı sırasında 4 füze fırlattığı bildirildi. Güney Koreli askeri yetkililerden yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin batı kıyısında öğle saatlerinde 4 kısa menzilli füzenin ateşlendiği belirtildi. Açıklamada füzelerin ateşlendikten sonra yaklaşık 130 kilometre uçtuğu ve ülkenin batı denizine düştüğü ifade edildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı bugün sona ermesi planlanan tatbikata en az 1B-1B bombardıman uçağının dahil olacağını açıklamıştı. Son dönemlerin en büyük olduğu kaydedilen hava tatbikatına Güney Kore yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor.
Kuzey Kore yönetimi son askeri yardımlarının düşman provokasyonlarına tepki ve uyarı olduğunu belirterek bölgede yaşananlardan Amerika'yı sorumlu tuttu. Amerika ve Güney Kore'nin gerçekleştiği ortak askeri tatbikatın ardından silah denemelerine hız kazandıran Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesinden Amerika'yı sorumlu tuttu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ismi açıklamayan sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin Amerika'yı kendi güvenlik çıkarlarına zarar veren ciddi bir durumun oluşmasını istemiyorsa, kışkırtıcı ortak hava tatbikatını derhal durdurması gerektiği konusunda açıkça uyardığı belirtildi. Pyongyang'ın uyarılarının Kore Yarımadası'nda istikrarlı bir güvenlik ortamı oluşturmaya dönük barışçı çabaların ve sabrın bir tezahürü olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Amerika'nın caydırma ve herhangi bir provokasyonla başa çıkma bahanesi altında saldırganca ortak hava tatbikatları düzenledi ve Kuzey Kore'nin meşru müdafaa önlemleri üzerine başlangıçta 4 Kasım'a kadar planlanan eğitimlerin süresini uzatmaya karar verdiği vurgulandı.
Ve Rusya'nın Kostroma kentindeki bir kafede çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yangın sırasında kafedeki 250 kişi tehlikeyi atladı. Tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında 13 kişinin cansız bedeni ulaşıldı. Poligon adlı kafenin sahibi bölge durması milletvekili İhtiyar Mirzaöf yangında hayatını kaybederken ailelerine her türlü yardımın yapılacağını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Şiraz'daki terör saldırısı suskunluğunu eleştirmesi konusunda. Birleşmiş Milletler İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınarken, Güvenlik Konseyi bu hain terör saldırısı hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Bu durum İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisine yol açtı. Geçen çarşamba günü 26 Ekim tarihinde Şiraz'ın Şahiçerak Türbesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu ikisi çocuk olmak üzere 13 vatandaş şehit olurken 30 vatandaş da yaralandı. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği bu saldırı Birleşmiş Milletler ve çeşitli ülkeler tarafından kınanırken Güvenlik Konseyi bu olay konusunda sessiz kaldı. Bu durum İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın tepkisine yol açtı. Bakan Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Şiraz'daki terör saldırısına tepki göstermemesini eleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın da belirttiği gibi masum sivillerin hedef alındığı Şahiçerak Türbesi'ndeki hain saldırıya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tepki göstermemesi ve sessiz kalması kabul edilemez bir durumdur. Güvenlik Konseyi'nin böylesine korkunç bir saldırıya karşı sessiz kalması bu önemli konseyin bazı güçlerin kontrolü altında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu olay söz konusu güçlerin teröristleri bir araç olarak kullanmaya devam ettiği gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası terörle mücadele konusunda etkin görevini yerine getirmesine engel olduğunu da gösteriyor.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektubunda Birleşmiş Milletler'e Şiraz'daki terör saldırısını kınadığı için teşekkür ederek İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Eski Komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin terör örgütü IŞİD ile mücadeledeki rolünü hatırladı. Bilindiği üzere Kudüs Gücü Eski Komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani, Irak yetkililerinin resmi daveti üzerine gittiği Bağdat'ta Amerikan terörist ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu Haşr-ı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis ile birlikte şehit oldu. Şehit Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatıyla düzenlenen suikast, bölgede ve dünyada geniş tepki ve infiale yol açtı. Hatta günümüzde bile bu infial devam etmektedir. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son sıralarda yaptığı açıklamada Amerika yönetimine Şehit Süleymani'ye yönelik terör eyleminden dolayı sert bir şekilde eleştirdi. Şehit Kor General Süleymani'ye karşı düzenlenen suikast bir cinayet olarak nitelendiren Putin, General Süleymani hakkında kim ne düşünürse düşünsün o resmi bir yetkiliydi. Üçüncü ülkede öldürüldü. Hiç utanmadan çıkıp Kasım Süleymani suikastını biz yaptık dediler açıklamasında bulundu. Sonuç itibariyle İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Şiraz'daki hain terör saldırısına karşı sessizliğini eleştirmesi sırf bu konseyin eleştirmesi anlamına gelmemekte. Bu konseyin doğal görevini ve terör ile mücadele çabalarını engelleyen bazı güçlerin eleştirilmesi anlamını da taşıyor. Şiraz'da yaşanan terör saldırısı bir kez daha terörizmin kökünün kazınması için etkin ve sürekli olarak bölgesel ve uluslararası çabaların sürmesi gerektiğini de ortaya koydu.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İmran Han'a suikast ve Pakistan'da gerginlik durumla ilgili. Pakistan eski başbakanı İmran Han'a düzenlenen başarısız suikastın ardından bu ülkenin bazı kentleri gösteriler ve protesto eylemlerine sahne oldu. Silahlı bir saldırgan Perşembe günü İmran Han'ın konvoyuna düzenlediği saldırıda bir kişi ölürken 9 kişi yaralandı. Saldırıda İmran Han'ın da iki bacağından hedef alındığı bildirildi. Bu olayın ardından Pakistan eski başbakanı taraftarları ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklar ve meydanlara inerek protesto eylemi düzenlediler. Eylemciler lastikler yakarak bazı caddeleri ulaşıma kapatıp Pakistan yönetimini İmran Han'a suikast düzenlemekle suçlayarak bu korkakça saldırının intikamını sorumlularından alacaklarını deklare ettiler. İmran Han, Pakistan parlamentosu tarafından Nisan ayında başbakanlık görevinden uzaklaştırıldıktan sonra Pakistan bir takım olaylar ve gerginliğe sahne oldu. Parlamentonun İmran Han'a güven oyu vermedikten sonra Han yaptığı açıklamada bunun Amerika öncülüğünde bir dış komplo olduğunu ve Pakistan'daki muhaliflerinin bu projeye destek verdiğini belirterek Şahbaz Şerif liderliğindeki hükümeti tanımadığını vurguladı. İmran Han bu koşullarda erken parlamento seçimlerinin düzenlenmesini isteyerek bunun Pakistan anayasasını ve cumhuriyet ilkesini koruma yolu olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz aylarda İmran Han liderliğindeki Tahrike İnsaf Partisi tahminlerin aksine ara seçimlerde bazı bölgelerde kendi rakiplerini yenmeyi başardı. Ara seçimlerdeki başarısından sonra İmran Han ve taraftarlarının özgüveni arttı. Bunun için Tahrike İnsaf Partisi sokaklar ve meydanlarda protesto eylemi düzenlemeyi ve şimdiki hükümeti protesto etmeyi kendi gündemine aldı.
Son haftalarda Pakistan Seçim Komisyonu İmran Han'ın devlet görevlerinde yer alamayacağına dair verdiği karar, Tahrik-i İnsaf'ın üst düzey yetkililerine hükümet karşıtı gösteri düzenlemek için daha da kışkırttı. Yaklaşık bir haftadır İmran Han'ın taraftarları Haybar Pahtunha eyaletinden İslamabad'a doğru protesto için hareket etmiştir. İmran Han taraftarlarının protesto eylemi devam ederken Pakistan eski başbakanı İmran Han'a düzenlenen başarısı suikast ülkede siyasi gerginliği daha da tırmandırmıştır. Bu şartlarda Pakistan Diyanet İşleri Bakanı, eski başbakan ve Tahrike İnsaf Partisi lideri İmran Han'a yönelik düzenlenen suikastın dini ve mezhepsel taassuptan kaynaklandığını söyledi. Pakistan yönetimi tarafından İmran Han suikastının incelenmesi amacıyla özel bir komitenin kurulması ise ülkede iktidardaki ittifakın bu suikastın kökünü bulmak ve siyasi ve toplumsal arenada bu gibi olayların tekrarlanmasını önlemek için çalıştığını gösteriyor. Düzenlenen suikasta Pakistan eski başbakanı İmran Han hayatını kaybetseydi, Pakistan'da siyaset ve güvenlik alanlarında öngörülemez olayların patlak vermesine yol açabilirdi. Bunun sonucu bu ülkenin iç güvenliği ve istikrarı için oldukça tehlikeli boyutları olurdu. Sonuç itibariyle Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a düzenlenen suikast, Pakistan'da siyasi şahsiyette ve kişiler için güvenlik tedbirlerini artırmaları ve mezhebi taassupların kışkırtılmaması konusunda tehlike zilini çalmaktadır. Pakistan yönetimi bunun farkında olarak derhal harekete geçerek İmran Han'a yönelik suikastı incelemek için özel bir komite kurdu. Bu komitenin elde edeceği sonuçlar İmran Han ve taraftarları için oldukça önemlidir.
Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan ile bir röportajımız olmuştu Türkiye-İsrail ilişkiler çerçevesinde. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail seçimleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Seçim sonuçları ne olursa olsun İsrail ile ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz demişti. Bu haberden yola çıkarak iki tarafın ilişkileri üzerinde özellikle bunun İslam dünyasında nasıl bir yansıması ve etkisi olduğu konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugün de röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilindiği üzere Batı Asya bölgesinde ve işgal altındaki toprakların içinde kaygıların zirveye ulaştığı bir sırada eski başbakanı, İsrail'in eski başbakanı Benjamin Netanyahu ve aşırı sağcıları bu rejimin başına geçti ve iktidarı eline geçirdi. Bu durum Batı Asya bölgesinde yeni endişelere yol açtı. Bu endişeleri biz Türkiye açısından değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler de çok daha dikkat çekiyor bildiğiniz gibi. Siz de ifade ettiğiniz gibi Türkiye bu Filistin meselesine Arap ülkeleri içinde kendisini biraz daha şirin göstermeye yönelik olduğu politikalarla ilgili gündeme getirdiği ifade ediliyor. Biliyoruz bunu ama şimdi gerçekten Türkiye ile Arap ülkeleri arasında bu ilişkiler Siyonist İsrail rejimi yüzünden zedelenmiyor mu veya etkilenmiyor mu? Türkiye'nin o eskideki o veçhesi acaba bu ilişkilerden dolayı etkilenmiyor mu sizce?
Eskiden yani İslam ülkelerinde bir de Arap ülkelerinde sosyopolitik durumdan dolayı yani sosyolojiden dolayı halkın diyelim bakışından dolayı devletler gizli İsrail'le yani muhabbetlerini sürdürüyorlardı. Şimdi o aşıldı artık aleni olarak. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi olsun, Urdun, Mısır diğerleri artık aleni olarak. Yani bilmiyorum şu anda İsrail'e tavır koyan Arap ülkesi kaldı mı? Yani Suriye hariç de onda durumu biraz şey. İslam ülkeleri arasında da yani bir yine İran var. Onun dışında bilmiyorum yani bir Malezya falan filan oralar belki de. Yani o Arap olmayan işte Kürt dünyası dedikleri hepsi İsrail'e sıkı fıkı. Yani Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, diğer ülkelerden Türkiye dahil. Türkiye zaten koçbaşı. Tüm Orta Asya'yı İsrail'e belki de yani açan kendisi. Şu anda artık o şeyde haya perdesi de gitti artık. Hepsi İsrail'le ilişki kurmamak hatta ayıplanıyor İslam ülkelerinde, Arap dünyasında, Türkiye'de. Yani bizi ilgilendiren yönü bir İslamcı geçinen bir iktidarın ve şahsiyetin rehberliğinde bu işin yürümesi, bu aşamaya gelmesi. Yoksa Kemalistler zaten bu işleri yapıyor. Sağ iktidarları yapıyordu. Yani doğru yalnız kendi söylemiyle çelişkiye düştü. Bizim burada kastettiğimiz bu. Yani İsrail şu anda herhangi bir bariyer yok. Arap ülkelerinde ona işte husumetle bakan tam tersine Filistinliler şu anda. Mesela Türkiye'de şu anda Hamas'ın terör listesine alınması için İsrail bastırıyor. Yaparlar yapmaz mı? Ama fiilen bir ara biraz nefes aldı. Şu anda işte Mısır'daki İslami yapılar, Arap dünyası İstanbul'daki yani muhaliflerin televizyonları kapatıldı. İsrail karşıtı olan çizgiyi kastediyorum. Yani Mısır kökenli İhvan olsun diğerleri olsun. Herhangi bir şey yok yani Türkiye'nin şu anda İsrail'in istediği, içeride de Kemalistlerin istediği oluyor. Ama bununla tezat içerisinde bir söyleme bak. Yani sorarsan ben işte Batı'ya karşıyım, ABD'ye karşıyım falan filan. Rusya'yla iş tutuyor, Çin'le iş tutuyor diyor ya. İran'la göğe iş tutuyor. Ama bu nasıl bir şey bilmiyoruz. Yani çok yönlü ilişkiler diye formüle ediyorlar. Ama aynı şekilde bu formüle dayanarak başkalarının siyasetini de tasvip etmiyorlar. Mesela
doğru.
İran'ın Ermenistan'la olan ilişkisini bunu suçlama konusu yaparken kendilerinin Azerbaycan İsrail'le olan ilişkisini herhangi bir şekilde kritik etmiyorlar. Yani olumsuz olarak değerlendirmiyorlar. Eleştiri yapanları da suçluyorlar. Evet.
Tahran Radyosu.
Efendim şimdi bunu AKP'ye özel bir politika olduğunu söylemek mümkün mü? Yani hem İsrail ile, İsrail rejimiyle hem de İslam dünyası ile eş zamanlı olarak bir tutum sergilemeyi nasıl buluyorsunuz siz?
Yani bu 250 yıllık bir İslami birikim diyelim ya. Cemalettin Afgani'den beri malumunuz Türkiye'de de yani İslamcı hareket Said-i Kürdi, Mehmet Akif yani Ezer Şevki, Abdu diğerler, yani bunları bir rahmetli Erbakan'ın da çabasıyla o birikimi, Türkiye o birikim üzerinde AKP Erdoğan iktidar oldu ve birikimi şu anda hepsini Kemalistlere peşkeş çekiyor. Yani AKP hikayesi bitti. İddia olarak bitti. İktidara gelse, devam etse, etmese de Erdoğan da o yönüyle de artık son akıbetiyle anılacak. Yani yaptığı olumlu şeyler de değil. Çünkü akıbetiyle hepsini pey sürdü. Hepsini hizmetine verdi. Kemalist devletin hizmetine verdi. Bir de sadece Kemalistler ve Türkçüler. İki eğilim var. İslamcılar bu ikisine teslim oldu. Hatta Kemalistlerin de yani en büyük iktidar odağının şu anda Türkiye'de Türkçüler olduğu söyleniyor. Menfi Türkçülük burada kastettiğimiz. Yani müsbet milliyetçilik de değil. Yani onu caiz görürüz ama yani müsbet olan değil, menfi Türkçülük, diğer aidiyetlere husumetle yaklaşan, bu MHP'de somutlaşır ama MHP boyutunu aşan bir şey vardır. Evet. Böyle bir denklemde şu anda Türkiye. Yani bunların da zaten mesela Alparslan Türkeş'in de İsrail'le ilişkileri gayet iyiydi. Zaten Amerika'da eğitim görmüş biriydi. Yani proje insanı, yani ülkücüler o zaman öyle. Yani NATO bünyesinde her türlü şey yapıyorlardı, faaliyeti gösteriyorlardı.
Evet, doğru. Çok teşekkür ederim Sıtkı Bey, bizi kırmadığınız için efendim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist ve avukat Sayın Sıtkı Zilan ile konuştuk. Türkiye-İsrail ilişkileri çerçevesinde sohbetimizin ikinci ve son bölümünü bugünkü yayında sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran'da 4 Kasım küresel istikbarla mücadele günündeki muhteşem yürüyüşlerin dünya basınında geniş yankı bulması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Tuğgeneral Selami'nin düşmanların kötülüklerine yanıt vereceklerini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı'nın Şiraz'daki terör olayına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Şiraz'da yaşanan terör olayının kurbanlarının kanının asla boşa gitmeyeceğini ve İran'a yönelik komploların yenilgiye uğratılacağını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut'taki büyükelçiliğine giden bir grup Lübnanlı alim, siyasi şahsiyet ve parti mensupları Şiraz'daki Hazreti Ahmet bin Musa Aleyhisselam'ın türbesinde meydana gelen terör olayında çok sayıda İranlı vatandaşın şehit edilmesini kınadı. Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyettin şu ifadelerde bulundu. Bu canice saldırı daha önceki açıklamalarımızı kanıtlamış ve bölgede toplanan Amerikan ve Batı istihbarat teşkilatları ile kötü niyetli kişilerin bölgedeki tüm milletleri hedef aldıkları gibi İslam Cumhuriyeti'ne de saldırma ve İran milletini hedef alma niyetinde olduklarını göstermiştir. Bu suç ve cinayet komplo kuran ile celladın aynı olduğunu göstermiştir. Ancak onların ulaşmaya çalıştıkları hedefler geçmişte olduğu gibi başarısız olacaktır. Şeyh Haşim Safiyettin ayrıca bu terör saldırısında İranlı vatandaşların şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle dedi. Onların kanları asla boşa gitmeyecek ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü artıracaktır.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İslam ve İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri'nin 4 Kasım Küresel İstikbarla Mücadele Günü münasebetiyle yayınladığı mesajda İslam İran'ın Amerika'nın hegemonyasını sorguladığını vurgulaması, Gazze'de Kudüs ve Batı Şeria'daki direnişe destek gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Sosyal medyada Ali Halife rejiminin göstermelik seçimlerine muhalefet ve mahkumlarla dayanışma için bu ülke halkı tarafından düzenlenen protestoların görüntüleri yayımlandı. Bugün Bahreyn kanalı seçimlerin boykot edilmesini ve mahkumların serbest bırakılmasını talep eden El Sanaps köyü halkının gösterilerine ait fotoğraf ve videoları Twitter'da yayımladı. Bahreyn'in başkenti Manama, Ali Halife rejiminin devam eden baskısına ve hükümetin parlamento seçimleri düzenleme talebine karşı protesto gösterilerine sahne oldu. Göstericiler seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulunurken Ali Halife rejimi hapishanelerindeki mahkumlarla dayanışma içinde olduklarını açıkladı.
Şehri gazetesinde ise Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Irak Şii Koordinasyon Komitesi yolsuzlukla mücadelede ve hizmet sunumunda Irak Başbakanına tam destek verdiklerini belirtti. Koordinasyon çerçevesi olarak bilinen Şii Koordinasyon Komitesi bir açıklama yayımlayarak Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani'nin çalışma programını övdü. Koordinasyon çerçevesinin yaptığı açıklamaya göre Irak'taki son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere Irak Başbakanı'nın da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Açıklamaya göre bu toplantıda hazır bulunanlar hükümetin vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetler ve çalışmalara doğru bir şekilde başlamasını takdir ettiler. Koordinasyon çerçevesi ayrıca Irak halkının özellikle yoksul kesimin sorunlarının azaltılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hizmetlerin sağlanması için tüm Iraklı grupların dayanışması gereğini vurguladı. Irak Başbakanı olarak görevi devralan Muhammed el-Sudani ilk gününden itibaren yolsuzlukla mücadeleye ve bu ülke halkına hizmet sunmaya vurgu yapmıştır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri. Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Üçlü Soçi zirvesinin düzenlenmesi,
Duşanbe-Tahran ilişkilerin genişlemesinin yeniden vurgulanması
ve Paşinyan'ın İran ziyareti,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Soçi'de bir araya geldi.
Liderlerin görüşmesine paralel olarak Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan da üçlü görüşme gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Soçi kentinde yaptığı üçlü görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul etti.
Bildiride üç liderin 2020 ve 2021'de kabul edilen bildirilerin uygulanması sürecini görüştüğü belirtilerek, tarafların Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ilişkilerinin kapsamlı şekilde normalleştirilmesi, Güney Kafkasya'nın barış, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla tüm bu anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma taahhütlerini yinelediği kaydedildi.
Rus barış gücünün bölgede güvenliğinin sağlanmasına önemli ölçüde katkısı ve bölgedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarının önemi vurgulanan bildiride güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinden kaçınma, sorunları Birleşmiş Milletler tüzüğüyle 1991 tarihli Almatı Deklarasyonu'na uygun olarak egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde çözme konusunda anlaşmaya varıldı ifadelerine yer verildi.
Bölgede sürdürülebilir ve uzun vadeli barışın sağlanması için Erivan ve Bakü arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik aktif hazırlığın önemi vurgulanan bildiride, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlerin arayışına devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.
Aliyev ve Paşinyan'ın Rusya'nın Güney Kafkasya'da istikrar ve refahın sağlanmasına, ilişkileri normalleşmesine katkıda bulunmaya hazır olmasından memnuniyet duyduğu kaydedildi. Aliyev ve Paşinyan yaptıkları üçlü görüşmenin iki saatten fazla sürdüğünü belirten Putin, genel kanaatlerine göre çok faydalı bir görüşme yapıldığını kaydetti.
Thank you. Tahran ve Duşanbe arasındaki ilişkileri genişletme eğilimini sürdüren Tacikistan Kültür Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin genişletilmesine bir kez daha vurgu yaptı. Tacikistan Kültür Bakanı Bayan Zulfi Devletzade, İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile görüşmesinde İran Kültür Haftası'nın Tacikistan'da düzenlenmesinin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli olduğunu belirterek Tacikistan Kültür Radyosu'nun İran ile kültürel program alışverişinde bulunmaya hazır olduğunu belirtti.
Yapılan toplantıda İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı da Tacikistan yetkililerinin ve halkının misafirperverliğini takdir ederek İran'da Tacikistan Kültür Haftası'nı ilginç ve çekici bir program olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhurbaşkanlarını her zaman iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesine vurgu yaptıklarını vurgulayan İsmaili, Tahran'ın Tacikistan ile kitap fuarları, ortak sanat programları, filmler, diziler ve diğer karşılıklı işbirliği etkinlikleri düzenlemeye hazır olduğunu duyurdu.
Birçok kültürel, tarihi ve dini ortaklığa rağmen Tacikistan hükümeti ile İran arasındaki ilişkiler, bölgedeki Müslüman halklar arasındaki ilişkilerin genişlemesine karşı olan bazı yabancı hükümetlerin negatif dayatmalarından etkilenerek hatta birçok kez yıkım aşamasına kadar ilerlemiştir. Fakat bu ilişkiler hiçbir zaman kesilmedi ve tam yıkıma ulaşmadı. Hiç şüphesiz Tahran ve Duşanbe yetkilileri bazı yabancı ülkelerin Farsça konuşan iki ülkenin gelişmekte olan ilişkilerini kalıcı şekilde olumsuz yönde etkilenmesine izin vermeyecek kadar bilinçli ve uyanıktırlar.
Siyaset uzmanlarından Alexander Konyazov'a göre son yıllarda Tacikistan medyasında İran'a karşı hazırlanan ve yayınlanan tamamen yalan programlar iki ülke arasında gerginlik yaratmak ve Suudi rejimin siparişi ve talebi üzerine hazırlanarak yayınlanmıştır. İran ve Tacikistan'daki Müslüman halkların ortak dil, zevk ve ortak yönleri nedeniyle İran-Tacikistan ilişkilerinde son 30 yılda yaşanan pek çok iniş ve çıkış, Tahran ve Duşanbe arasındaki kalıcı ilişkilere zarar vermezken, aksine karşılıklı ilişkileri mümkün olduğunca güçlendirmenin zeminini sağlamış ve sağlamlaştırmıştır.
Bu özel nedenden dolayı bazı uzmanlar Tahran ve Duşanbe arasındaki ilişkileri daimi şekilde yok etmenin imkansız olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda Tacikistan'dan siyasi meseleler uzmanı Seyfullah Seferov şöyle diyor: Tacikler gelecekte Tahran ve Duşanbe arasındaki ilişkilerin düzelmesini umuyor ve İranlı liderlerin cömert politikaları ve lütufları karşısında Tacik halkının İran halkına olan sevgisi tarif edilemez. İki yıl öncesine kadar Suudi rejiminin İran ile Tacikistan arasındaki ilişkileri bozma olasılığı varken şimdi iki ülke arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda genişlemektedir.
Hiç şüphesiz Suudi Arabistan gibi bağımlı rejimler için Tacikistan hükümetinin ve halkının kaderi pek önemli değildir. Ancak İran hükümeti ve halkı bu konuda sadece kayıtsız değil, aynı zamanda Tacikistan'ın ve diğer Orta Asya ve Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne son derece duyarlıdır. Bu arada İran'ın Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Her halükarda geçen yıldan beri Tahran ve Duşanbe arasındaki ilişkilerin yeni bir genişleme dönemi iki ülke yetkililerinin gündemindedir. Bu bağlamda İran ile Tacikistan arasındaki ekonomik, ticari, teknik ve kültürel işbirliği ortak komisyonun 14. toplantısı işbirliği belgesinin imzalanmasıyla Duşanbe şehrinde gerçekleştirildi.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ermenistan Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan Başbakanı'nın Tahran ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bir dönüm noktası olacağını söyledi. Salı günü siyasi ve ekonomik bir heyet başkanlığında Tahran'a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
Söz konusu ziyaret Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Reisi'nin Cumhurbaşkanlık yemin töreni ardından ikinci Tahran ziyaretidir. Cumhurbaşkanı Reisi Tahran-Erivan ticari ilişkilerinin son aylarda %43 arttığına değinerek müzakerelerimizde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ticaret alışverişlerinin 3 milyar dolara ulaşmasını hedefledik. Ki iki ülke yetkililerinin iradesiyle bu hedef tamamen mümkündür dedi.
Ermenistan Başbakanı'nın İran ziyaretinin oturum aralarında iki ülke yetkilileri enerji sektöründe ekonomik işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı ve iki ülke arasındaki gaz ve elektrik takasını 2031 yılına kadar uzatmayı kabul etti. İran ve Ermenistan jeopolitik ve komşuluk kaygıları nedeniyle Güney Kafkasya'da ilişkileri genişletmek ve barışı tesis etmek amacıyla geçtiğimiz yıl diplomatik görüşmeleri gündeme getirmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın geçen hafta Erivan'ın ziyareti ve Ermenistan Başbakanı'nın İran ziyareti bu diplomatik çabaların örnekleri olarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine yapılan vurgu ve faaliyetlerini gösteriyor. İran ile Avrasya bölgesi ve Avrupa arasındaki iletişim rotası sayılabilecek yaklaşık 35 kilometrelik ortak sınıra sahip olan bu iki ülke ulaşım koridorlarını güçlendirme konusunda da özel bir konuma sahiptir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin güneydeki limanları, özellikle Çabahar Limanı, Ermenistan ile diğer ülkeler arasında ticaret alışverişi yapmak için iyi bir kapasiteye sahip ve bu ülkenin yetkilileri de bu limanı ülkelerinin ticaret alışverişlerinde kullanmak istiyor. Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Arsen Avkiyan'ın belirttiğine göre Çabahar Liman kenti, İran, Ermenistan ve Hindistan ilişkilerini geliştirme noktasıdır. İran ve Ermenistan arasındaki yeni geçiş yolunun gerçekleştirilmesi sadece ikili ilişkileri değil, aynı zamanda Kuzey-Güney koridoru çerçevesinde de olmak üzere bölgesel ve uluslararası işlevlere sahip olacaktır.
İki ülke İran-Ermenistan doğal gaz boru hattı üzerinden gaz iletimi, elektrik alışverişi ve ticari işbirliği, tarım, inşaat ve sanayi ürünleri ihracatı alanlarında da başarılı işbirliğine sahiptir. Dolayısıyla Tahran ve Erivan yetkilileri ikili ilişkileri geliştirmede azimli görünüyorlar ve Ermenistan Başbakanı'nın Tahran ziyareti de bu çerçevede değerlendirilmelidir. İran Dışişleri Bakanı daha önce iki ülke arasında uzun vadeli stratejik işbirliğinin yolunu çizme konusundan haber vermişti.
İran İslam Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin bölgede işbirliği için birçok alana sahipken aynı zamanda bölgede ortak kaygılar taşımaktalar. Buna dayanarak iki ülkenin diplomatik hareketleri yakınlaşma, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliği yönünde ilerlemektedir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Tahran ziyaretinde kendisine eşlik eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan bu bağlamda yaptığı açıklamada İran, Ermenistan'ın en önemli ortaklarından biridir. İki ülke arasındaki ilişkiler her alanda güçlenecek ifadelerini kullandı.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde Fars dilinin halk edebiyatında bir başka halk şarkı grubu masallarla ilgili şarkılar olduğunu anlattık. Bu şarkılar ya bağımsız olarak bir masalı anlatır ya da bir masalın başında ve sonunda veya ortalarında yer alır. İran'ın bazı halk masalları benzer rivayetlerle Arne Thompson listesinde, Dünya Halk Edebiyatı listesinde de kayda geçmiştir. Ayağında çanı olan keçi bu masallardan biridir. Bu masal İran'da yer yer ve yöreden yöreye farklı biçimlerde rivayet edilir. Çanlı keçi veya şirin keçi olarak ön yapan masalın kahramanı Şengul, Mengul, Habbe-i Engur adında 3 yavrusu vardır. Oğlaklar analarının kapıyı kurda açmamaları konusunda tüm ikaz ve uyarılarına karşın bir gün anne keçi dışarı çıktığında kurdun sözlerine kanar ve kapıyı açar ve ardından kurda yem olurlar. Ayağında çanı olan ana keçi kurdun evinin çatısına çıkar ve hoplaya zıplaya ortalığı birbirine karıştırır ve bir şarkının sözleriyle kurdu mücadeleye davet eder. Şarkı şöyle başlar.
Kurt sorar, kim o hoplayan, zıplayan, aşımı toz toprakla dolduran? Keçi şöyle karşılık verir. Benim, benim, ayağında çanı olan keçi. Hoplayan, zıplayan, iki ayak üstünde keçi. Yerde 4 ayağım, gökte 2 boynuzum. Kim yedi şengülümü, kim yedi mengülümü, kim gelir benle savaşmaya?
Masalların arasında yer alan bu gibi şarkılar masalın rivayetinin bir bölümünü de üstlenir. Bu şarkılardan bazıları öylesine masalın ana teması ile bütünleşmiştir ki asla atlatılamaz veya masalı kısa kesmek için vazgeçilemez. Bu şarkıların göz ardı edilmesi bazen o kadar masalın ana temasını etkiler ki muhatap ister sıradan insan olsun, ister edebiyat uzmanı hemen ortaya çıkan boşluğu fark eder. Gerçekte bu gibi şarkılar masalın ana parçalarından biri olarak yerini alır. İranlı hemen hemen tüm çocukların duyduğu ve bildiği Çekirge Teyze masalında Çekirge Teyze'nin kendisini tanıtmak için okuduğu şarkı da bu türdendir. Çekirge teyze nereye böyle? Çekirge teyze deme bana, ben çiçekten daha narinim. Bana teyze kızı, başörtüsü yezdi, ayakkabıları kırmızı, billur elli, billur bacaklı nereye diye sor. Ben Hemedan'a gidiyorum, Ramazan'da oruç tutmak istiyorum, buğday ekmeği yiyeceğim, namerde muhtaç olmayacağım.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen haftalarda Cüzer ve Şamardal Hazinesi adlı bir öyküye başladık ve dedik ki çok eski zamanlarda bir bezirgan yaşıyordu. Bezirganın Selim, Salim ve Cüzer adında 3 oğlu vardı. Cüzer en küçükleriydi. Bezirgan oğulları arasında da en çok küçük oğlu Cüzer'i seviyordu ve bu yüzden Selim ve Salim sürekli Cüzer'i kıskanır ve ona karşı kin ve nefret beslerdi. Bezirgan hayattayken malını 4'e böldü ve 3 payını 3 oğluna ve 1 payını da kendisine ve eşine ayırdı. Ancak Bezirgan öldükten sonra 2 büyük oğlu kendilerine düşen payı heba etti ve ardından analarının payına da el koydu.
Daha sonra da Cüzer'in Karun çölünde tuhaf adamlarla karşılaştığını ve her defasında bu adamlar ölünce eline büyük para ve servet geçtiğini ve en sonuncu adamın gölden ölmeden kurtulduğunu ve Cüzer'e maceranın ne olduğunu anlatmayı kabul ettiğini, gölden sağ kurtulan üçüncü gölde boğularak ölen iki kişi onun kardeşleri olduğunu anlattı. Ve daha sonra şöyle devam etti. Benim adım Abdussamed. Biz dört kardeştik. Bizim sırlar alemini bilen ve hazineleri açmayı beceren bir babamız vardı. Babamız bu bilimi bize de öğretmişti. Babamız daha sonra öldü ve biz de servetini kendi aramızda paylaştık. Babamın birçok kitabı da vardı. Onları da paylaştık. Ancak bir kitap üzerinde anlaşamadık. O kitap çok değerliydi ve dünyada eşi yoktu. Çünkü içinde tüm hazinelerin adı ve açılmalarının sırrı yazılmıştı. Babamın yaşlı bir hocası vardı. Onun yanına gittik ve aramızda hükmetmesini ve kitap kimin olması gerektiğini söylemesini istedik. Yaşlı adam kim Şamardel hazinesini açar ve içindeki dört değerli şeyi elde ederse bu kitabın sahibi olabileceğini anlattı ve sonrasını da sen bilirsin. Ve en son dedi ki Abdussamed ve Cüzer Şamardel hazinesine doğru uzun bir yolculuğa çıktıklarından söz ettik. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Abdussamed ve Cüzer yola çıktı. Bir süre sonra Cüzer acıktı ve Abdussamed'e keşke yemek için bir şeyler getirmiş olsaydık dedi. Bunun üzerine Abdussamed katırından indi ve sordu. Canın ne istiyorsa söyle hemen hazırlayayım. Kızarmış tavuk, kebap, pilav. Cüzer keşke bunların hepsi burada olsaydı ama şu anda bir parça ekmek ve peynire de razıyım dedi. Abdussamed güldü ve hemen hazırlarım dedi. Ve ardından elini yanındaki kesesine soktu ve Cüzer'in şaşkın bakışları karşısında 24 çeşit yemekten oluşan bir sofra kurdu. Cüzer şaşkınlık içinde bunu nasıl yaptığını sordu. Abdussamed yanındaki kesenin sihirli olduğunu söyledi. Cüzer başka bir şey sormadı ve iki yol arkadaşı doyuncaya kadar yediler. Ardından Abdussamed keseden içinde su bulunan bir kap çıkardı. İki yolcu abdest aldı ve namaz kıldı. Ardından katırlarına binerek yola devam etti.
Abdussamed Cüzer'e sordu. Şimdiye kadar ne kadar yol kat ettik biliyor musun? Cüzer yarım gündür yola ilerlediklerini söyledi. Abdussamed gülerek şöyle karşılık verdi. Hayır, biz bir ay kadar yol kat ettik. Cüzer yine şaşırdı. Abdussamed şöyle dedi. Şaşırma. Benim katır her gün bir yıl kadar yol yürür ama ben sen paniklemeyesin diye onu yavaş sürdüm. Yolculuk 4 gün sürdü ve 5. gün girecekleri yere vardılar. İki yolcu kente girdiler. Abdussamed katırı büyük bir evin önünde durdurdu. İndi, kapıyı çaldı, kapıyı küçük bir kız açtı. Abdussamed sihirli keseyi katırın üzerinden indirdi ve katıra sen geri dön dedi. Birden yer yarıldı ve katır yerin içine girdi ve sonra da oluşan çatlak kapandı. Abdussamed ve Cüzer eve girdi. Büyük bir evdi ve pahalı halılar serilmişti. Abdussamed kızı çağırdı ve sandığı getirmesini söyledi. Kız sandığı getirdi. Abdussamed sandığı açtı, içinden güzel bir elbise çıkardı ve Cüzer'e vererek giymesini istedi. Cüzer elbiseyi giydi ve prenslere benzedi. Daha sonra Abdussamed sihirli keseden türlü yemekler çıkardı. Birlikte yediler ve ardından derin uykuya daldılar. Ertesi gün ve daha sonraki günler bu olay tekrarlandı ve böylece 20 gün geçti. Thank you.
gün Abdüssamed Cüzer'e şöyle dedi. Artık vakti geldi. Gidip Şamardal hazinesini bulmalıyız. Cüzer ayağa kalktı ve birlikte evden çıktılar. Kapıda iki katır bekliyordu. Katırlara bindiler ve saatlerce yol kat ettiler. Öğle vakti bir nehire vardılar. Katırlardan indiler. Abdüssamed bir el işareti yaptı. Hemen iki köle ortaya çıktı, katırları alıp her biri bir tarafa gitti ve kısa süre sonra büyük bir çadır ve güzel bir halı ile geri döndüler. Sihirli keseyi ve balıkların bulunduğu kapları da getirdiler ve çadıra yerleştirdiler. Abdüssamed yemekten sonra iki balığın bulunduğu kapları eline aldı ve bir dua okudu. Birden kaplar kırıldı ve paramparça oldu. Kapların içindeki ellerin bağlı iki adam çıktı ve Abdüssamed'e onları serbest bırakmaları için yalvarmaya başladı. Abdüssamed onları ancak Şamardal hazinesini açtıkları takdirde serbest bırakacağını söyledi. İki adam bunun için Cüzer'i getirmesi gerektiğini, hazine ancak Cüzer'in yüzüne açılacağını söyledi. Abdüssamed de Cüzer burada sizin söylediklerini duyuyor dedi. İki adam bunu duyunca Şamardal hazinesini açma sözü verdi. Abdüssamed onları serbest bıraktı. Ardından büyük bir sopa ve kırmızı akik taşından birkaç sayfa getirdiler. Akik sayfalarını sopadan astı, ardından ud yaktı ve Cüzer'e şöyle dedi. Şimdi ben dua okuyacağım ve duamı bitirmeden kimseyle konuşmayacağım. Ancak duaya başlamadan önce sana neler yapmak gerektiğini söyleyeceğim. O zaman iyi dinle ve söylediklerimi unutma ki amacımıza ulaşalım.
Abdüssamed daha sonra şöyle anlattı. Ben dua okuyacağım ve ateşe şu bitkiyi dökeceğim. O zaman şu nehrin suyu kuruyacak ve yerine altından bir kapı ortaya çıkacak. Kapının üzerinde mücevherle süslü iki halka göreceksin. Sen kapıya doğru git ve halkaları üç kez kapıya çarp. Ve şöyle de, ben balıkçı Cüzer'im. Kapı senin yüzüne açılacak. Elinde kılıç olan bir adam kapıdan çıkacak. Ve şöyle diyecek, eğer sen Cüzer'sen boynunu eğ ki kelleni keseyim. Sen korkma ve boynunu eğ. O kılıcı kaldıracak ve sana vurmaya kalkışacak. Ama kendisi yere düşerek ölecek. Unutma, eğer boynunu geri çekersen sen ölürsün. Sonra kapıdan içeri gir ve ilerle. Yeni bir kapı karşına çıkacak. O kapıyı da çal. Kapı açılacak ve elinde mızrak olan bir adam sana doğru gelecek ve mızrağını sana doğru fırlatacak. Sen korkma ve göğsünü ger. Mızrak göğsüne çarpacak ama sana zarar vermeyecek. Adam yere düşecek ve ölecek. O zaman sen yoluna devam edeceksin. Üçüncü kapıya varacaksın. Onu da çal. Elinde yayla ok olan bir adam kapıya çıkacak ve sana okunu fırlatacak. Ama sen geri çekilme ki ölmeysin.
Ve işte böyle Abdüssamed Cüzer'e yedi kapıda karşılaşacağı manzaraları anlattı ve en son ekledi. Bundan sonra hazine kapısı yüzüne açılacak. Peki sonra ne olacak? Bunu da bir sonraki sohbetimize bırakalım.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Programlarımızı parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.